Ayrım 35, sayfa 314. Siyasetçiler masasına dair. Masal hayvanları arasında seçim güldürüsüyle başlanacaktır işe. Odun kafalı ve eşek kafalı seçmenlerin önünde palyaço kılıklı adaylar, politik özgürlük dansı edecekler, sayısız vaatlerle dolu seçim programlarıyla yüzlerini ve kıçlarını silecekler ve gözlerinde yaşlarla halkın sefaletinden söz edecekler, borazanlarıyla Fransa'nın zaferini ilan edeceklerdir ve seçmenler de koro halinde güçlü bir şekilde anırıp baş sallayacaklardır. A-i-a-i-a-i. Paul Lafargue, tembellik hakkı. Bu masadakilerin kendilerini Olimpos Dağı'ndan o salona rastlantıyla düşmüş tanrılar olarak gördükleri o kadar belli ki, sözleriyle pek yapay duran gülümseyişleriyle ne kadar alçak gönüllülük göstermeye kalkarlarsa kalksınlar, beden dili denilen o yatsınamaz tavır her şeyi ele veriyor. Başın belli belirsiz dikilişi, en önemsiz sözler karşısında bile kaşların hayret ifadesiyle yukarı kalkışı, konuşmaların söyleve dönüşmesi, cümle başlarının masaya hafifçe vuran bir elle vurgulanması, daha neler neler. Aralarındaki bir hanımefendi, önemli bir kişi olan saygıdeğer eşi beyefendiye refakat ederek yabancı ülkelere gittiğinde, bazen şehrin en lüks otelinin kral dairesinde, bazen devlet konuk evlerinde, bazen de saraylarda ağırlanırdı. Orta Doğu ülkelerini ziyaret ettiklerinde o ülkelerin yabancı diller konuşan, görgülü, zarif leydilerinin yanına laik bir ülkeden gelen ama nedense tepeden tırnağa kadar örtülere bürünme gereğini hisseden biri olarak çıkardı. Ne var ki en büyük takıntısı gittiği ülkelerdeki yatak çarşaflarıydı. En bol yıldızlı otellerin en pahalı dairelerinde kalmadan birkaç gün önce o ülkedeki büyükelçilere, konsoloslara talimat gider, çok ünlü bir markanın Mısır keteninden dokunmuş çarşaflarından takım takım alınır, hanımefendiyle eşi teşrif etmeden önce mübarek bedenleriyle uzanarak geceyi geçirecekleri yataklara serilirdi. Hanımefendi bu konuda çok titiz olduğu için resmi gezilerin can alıcı noktası bu çarşaf meselesiydi. Acaba hanımefendi sıradan bir Anadolu kızı olduğu halde gülden nazik gövdesinin temas edeceği çarşafların kalitesi konusunda titizlenerek kendini ancak İtalyan çarşaflarına mı emanet edebiliyordu? Yoksa o çarşaflarda daha önce yatmış olan insanların işledikleri bin bir ıslak günahın tenine işlemesinden mi korkuyordu? Bilinmez. Böylece siyasetçilerin omuzlarını geri atıp ağızlarını doldura doldura söylemeyi sevdikleri gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bürokratları bir süre devlet parasıyla alınan çarşaflarla, otel müdürleriyle yapılan özel görüşmelerle, çarşafların her gün muntazam olarak değiştirilmesi gibi önemli devlet görevleriyle uğraşırlardı. Çarşaf işini iyi becerenler terfi ettirilirdi. Safsaklayanlarsa Allah'ın adının bol bol anıldığı ama Allah'ın unuttuğu ülkelere sürülürdü. Üstelik çarşaf takıntısı sadece otellerde değil, hanımefendi ve eşinin konuk olarak kaldığı saraylarda da devam ederdi. Bir gece yarısı yabancı bir saraydan büyükelçiyi arayan hanımefendi, o sarayın eski püskü koltukları ve 100 yıldır kullanılıyor gibi görünen çarşaflarına tahammül edemediğini söyleyerek derhal ayrılmak istemişti. Gece yarısı saraydan ayrılmanın büyük bir rezalete yol açacağını söyleyen büyükelçi, canını dişine takarak bunun önüne geçmişti. Böylece hanımefendi geceyi havlu serdiği koltuğun üstünde oturarak geçirdiği için ertesi gün mübarek tenleri pek solmuş olarak resmi davetlere katılabilmişlerdi. Onun yanında oturan başka bir hanım siyasetçi iyiydi, hoştu ama küçük bir kusuru vardı. Günahı söyleyenlerin boynuna, dünya malına pek düşkün olduğu konuşulurdu. O kadar büyük bir dünyalık yapmıştı ki kendine, bu paranın çalışarak kazanılmasının mümkün olmadığını kendisi de idrak ederek, servetinin kaynağını soranlara, annesinin sakladığı torbada altınlar bulduğu gibi karşısındaki insanın zekasına hakaret sayılabilecek bir gerekçe gösteriyordu. Milyonlarca kişi de peşinden gidiyordu bu kadının. Eşi beyefendi de sendeki bilim adamlarının hadron deneyini ve Einstein'ı çürütecek kitaplar yazmakla meşguldü. Ona göre bilim dünyası toptan bir yanılgı içindeydi. Çünkü enerjiden önce enformasyon vardı. Parantez içinde, enformasyon gibi şık ve çağdaş izlenimler yaratan sözle kastettiği şey Tanrı'ydı elbette. Bu teori, dindarların çok hoşuna gittiği için de dünya malına pek düşkün karı kocanın ellerinin biraz uzun olmasına ses çıkarılmıyordu. Bir de kadıncağız az konuşsaydı, efsane daha da büyürdü ama nedense her ağzını açtığında herkesi gülmekten yerlere yatıran potlar kırıyordu. Keşke Anadolu'nun "çok konuşma yoksa aklının dibi görünür" öğüdüne uysaydı, kendisi için daha iyi olurdu. Ama bu durum onun "devlet için kurşun atan da kuşun yiyen de şereflidir" gibi sözlerinin siyasi literatüre geçmesine engel olamamıştı. Ortegay Gasset, "ben kendimin ve çevremin toplamıyım" dememiş miydi? Alem buysa o da kraliçeydi. Bilgi ve düşünce olarak halkla arayı fazla açmış kişiler ne parti başkanı olabilirdi, ne başbakan, ne belediye başkanı, ne başyazar. Çünkü Türkiye yıllar önce bir yazarın söylemiş olduğu gibi bir orta zekalılar cennetiydi. İleri zeka da geri zeka kadar tehlikeliydi bu ülkede ama zeka için geçerliydi bu durum. Kurnazlık için değil elbette. Kurnazların yolu sonuna kadar açıktı. Otelin yapılmasına büyük katkısı olan, bu yüzden de el üstünde tutulan ilçe belediye başkanı, hayatından fazlasıyla memnun olduğunu gizleyemeyen bir sırıtmayla bakıyor çevresine. O çevreci, solcu mimarlarla iyi başa çıkmıştı doğrusu. Altında Bizans sarayının kalıntısı varsa bundan kime neydi? Adı üstünde kalıntıydı işte. Olduğu olacağı birkaç eski duvardı. Kime ne yararı vardı? Bölgeye müthiş bir otel kazandırmış olmaktan memnundu elbette ama onu daha da memnun eden şey kendisinin de bu işten çok kazançlı çıkması, İsviçre'deki hesabının bu otel sayesinde daha da kabarmasıydı. Bu belediye başkanlığı şahane bir işti. Hem saygı görüyordun, hem para akıyordu, hem de anlı şanlı iş adamları karşısında ceket ilikliyordu. Başkanın tek üzüntüsü, yıllarca yeraltı otoparklarında ayağında lastik çizmelerle, elinde hortumla araba yıkayan rahmetli babasının bu günleri görmemiş olmasıydı. Ömrü boyunca bir gün "oh" dememiş, rahat yüzü görmemişti adamcağız. Şimdi yaşasa kim bilir nasıl gururlanırdı kendisiyle. Ona da aynı meslekte devam etmesini söyleyip durmuştu. O da babasının sözünden çıkmamıştı ama Allah'tan bir gün parti ilçe teşkilatına gidip kaydını yaptırmıştı. Bölgede çok hemşerisi vardı. Hem çalışkanlığının hem de hemşerilerinin sayesinde ilçede görevler almış, seçimlerde çalışmış, sonunda kurultay delegeliğine kadar yükselmişti. Ardından da başkanlık gelmişti. Artık son model bir makam arabası, "başkanım, başkanım" diyerek önünde arkasında koşan telsizli adamları, iş adamı, gazeteci, siyasetçi, emniyet müdürü dostları, özel berberi, özel masajcısı ve elbette olmazsa olmaz özel metresi vardı. Bu kadar başarının, servetin ve itibarın kendisini ileride daha da önemli makamlara taşıyacağının farkındaydı. Bütün hesaplarını ona göre yapıyordu. Bazen başbakana bakıyor, "benim ondan neyim eksik" diye düşünüyordu. Fazlam var, eksiğim yok. Allah'ın izniyle ona da sıra gelecekti. Bu demokrasi, A harfini uzatarak demokrasi diyordu. Harika bir şeydi. Sabah erkenden kalkar, berberinin saç boyasını ve biçimini ufak dokunuşlarla düzenlemesinden sonra sokaklara, caddelere çıkar, herkesin göreceği biçimde sabah namazı kılınan camilere, dükkanı yeni açan esnafa uğrar, el sıkışır, dert dinlerdi. 2 saatlik bu çalışmadan sonra eve gelir yatar, güneş doğmadan kalkmanın yarattığı sersemliği üzerinden atmak için 2 saatlik bir uykuya dalarak dinlenirdi. Daha sonraki programında başkanlık binasındaki işler, toplantılar, görüşmeler, öğlen etkili bir kişi ya da kişilerle yemek, daha sonra haftada 3 gün oteldeki spa bölümünde kendisine ayrılmış odada masaj, sauna, sonra üst kata çıkıp sevgiliyle görüşme olurdu. Akşamsa ya hatırlı kişilerin çocuklarının nikah törenleri için düğünlere katılır ya da siyasetçi dostlarıyla akşam yemeği için büyük bir saygıyla karşılandığı lokantalara giderdi. Giriş çıkışta özellikle basın görsün diye 3-5 kuruş verilerek toplanmış olan halk, "En büyük başkan bizim başkan" sloganları atardı. Sabah kalktığı andan gece yatana kadar her yerde büyük boy, gülümseyen portrelerini görüyordu. Belediye binasının üstündeki dev posterde, dini ve milli bayramlarda, yılbaşı kutlamalarında, caddelere asılan afişlerde hep kendi esmer gülüşü ve porselen dişleri vardı. Hiçbir sinema oyuncusunun ya da ses sanatçısının ulaşamayacağı kadar popülerdi. Ustaca rötuşlanmış fotoğraflarındaki gülen yüzünün, bir çocuğu okşayışı ya da yaşlı bir kadının ellerine sarılması gibi duyarlı sahnelerin göründüğü afişleri çok seviyordu. Bütün bunların vergilerden karşılandığını belirtmeye gerek yok sanırım. Ah, bir de babası görseydi bu zaferini. Yıkadığı zengin arabalarına bile saygıyla yaklaşan zavallı babası, o arabaların, o holdinglerin, o yatların sahibi olan kişilerin birkaç kat imar izni için önünde nasıl kıvrandıklarını izleseydi, kim bilir nasıl göğsü kabarırdı. Demokrasi en güzel şeydi. En güzel şey. Başkan tapıyordu demokrasiye. Başbakan olduğunda halka hep demokrasinin faziletlerini anlatacaktı. Hem suçlu hem güçlülere dair. İmparator 3. Mikail'in saraydaki yatak odasına girdiler. Uyuyan imparator, neye uğradığını anlamadan iki bileğinin damarlarını da kesip kanını akıttılar. İmparator, bir kan gölünün ortasında öldü. Bizans tarihi 24 Eylül 867. Sarayda babamı sırtüstü yere yatırdılar. İki adam sağ koluna, ikisi sol koluna, ikisi sağ ayağına, ikisi sol ayağına oturdular. İçlerinden biri bir usturayla iki elinin atar damarlarını kesti. Çok kan kaybedinceye kadar üzerinden inmediler. Babam bu hal üzere ruhunu teslim etti. Sonra onu pencerelerden birinin perdesine sardılar. Nazime Sultan, Osmanlı İmparatoru Abdülaziz'in kızı. 4 Haziran 1876. Dünyanın her yerinde hayat yazılı olmayan kurallarla ilerler ama İstanbul için daha fazla geçerlidir bu. Bu salonda bulunan herkesin, iş adamlarının, yüksek emniyet mensuplarının, gazetecilerin bildiği ama hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde dile getirmeyecekleri bazı gerçekler var. Aile trajedileri bunlar. Doğru dürüst bir soruşturma yapılamadığı için gerçek suçluların hiçbir zaman ortaya çıkmadığı Nüfuzlular Güçlüler Kulübü'nün cinayetleri. Yalısının merdivenlerinde öz kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren de var, bir davetten geldikten sonra gece yarısı genç karısını boğan da, ki bu cinayet kayıtlara kalp krizi diye geçer, geçirilir. Daha çok trafik kazalarına karışan gençler kurtarılıyor bu yöntemle. Oğlan gece kulüplerinde iyice kafayı çektikten sonra dünyanın en güçlü, en pahalı arabalarından birine atlayıp basıyor gaza. Deliler gibi gidiyor. İşinden dönen bir işçiye çarpıyor. Parçası bile kalmıyor zavallının ama oraya hemen bir şoför gönderiliyor. Adam kazayı kendisinin yaptığını itiraf ediyor. Küçük bir cezayla kurtarılması için devreye giriliyor. Kaza raporu dikkatlice düzenleniyor. Elbette işçi suçlu. Başka ne olacak? Yüklüce de bir para ödüyorlar şoföre. Genç irisi oğlan yeni bir kazaya kadar olayı unutup gidiyor. İşçinin ailesi ise hem kan parası olarak ödenen yüklü miktara ihtiyaç duydukları için hem de böyle adamlarla uğraşılmayacağını bildiklerinden şikayetlerini geri çekiyorlar. Kan parası dehşet verici bir deyim ama herkesçe kabul edilmiş. İnsan öldürmenin bazı durumlarda meşru kabul edildiği bir ülkede öldürürsün, gerekirse kan parası verirsin. Kurbanın ailesiyle el sıkışıp yoluna gidersiniz. Öldürmenin meşru ve haklı sayıldığı hallerse vatan uğruna, namus uğruna, kan davası uğruna, futbol takımı uğruna, parti uğruna öldürmektir. Bunun dışındakiler ayıp sayılır. Tabii bir de kaderde insanın alnına yazılmış olan kazalar var. Ehliyeti olmadan araba kullanan, yaya geçidindeki kadını ezip öldüren genç bile belediye başkanı olan babasının gücüyle burnu kanamadan sıyrılıyor bu işten. Eski tarihli bir ehliyet düzenleniyor. Yaya geçidindeki kan alelacele temizlenerek kaza raporu yeniden yazılıyor. Yaya geçidindeki kaza geçit dışına çekiliyor. Kurban sanki arabanın önüne aniden atlamış gibi bir tutanak tutularak suç bütünüyle ona yükleniyor. Oğlan kurtarılıyor. Oğlan gidene oluyor her zamanki gibi. Burası İstanbul ve Bizans'tan bu yana güçlülerin borusu ötüyor. Hem de bu borunun surlardan mı, minarelerden mi üflendiğinin hiçbir önemi olmadan. Ayrım sonu. Sayfa 321.